Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 21. Ayrım. 11. Bölüm. Evindeki ofisinde çalışmak faydalı olabilirdi. Evdeki ekipman polis merkezindeki yeni bilgisayar sisteminden bile kat kat üstündü. Dikkatini dağıtacak pek bir şey de yoktu evde. Ayrıca kahvenin bitmesi de mümkün değildi. Eve zaman zaman yapardı bunu. Zihnini temizlemek ve yeni bir bakış açısı edinmek için bile evde çalıştığı olurdu. Bugünkü planı güne tatmin edici bir şey yaparak başlamaktı. Odasının orta yerinde dikildi, eski ve hor kullanılmış bilgisayarına sırıtarak baktı. Eve, bugün dedi bilgisayara, bütün devrelerin ölümü tadacak. Acaba yavaş ve sistemli mi olsa, yoksa hızlı ve vahşi mi? Biraz düşündü, kafasında sağa sola eğdi. Karar vermek çok zor, bugünü öyle uzun zamandır bekliyorum ki. Kollarını sıvadı. Bu sırada Rourke çalışma odalarını birleştiren kapının eşiğinde belirdi. O da ne? Bir zamanlar yaşam çilemdi. Teknoloji dünyasının deccali o. Bizde çekiç var mı? Rourke gözlerini yerdeki yığından ayırmadan içeri girdi. Birkaç tane olacak, hepsi de farklı farklı. Hepsini istiyorum. Minik küçük çekiçleri de, bir vuruşta duvar yıkanları da ve hatta arada kalanları da. Nedenini sorsam, bu zımbırtıyı parçalayacağım, her bir parçasını ezeceğim, ta ki son yongada un ufak olup geriye tozu kalıncaya kadar. Rourke yere çömeldi. Fi tarihinden kalma zavallı aleti inceledi. Bu hurdayı ne zaman eve getirdin? Şimdi getirdim, arabada duruyordu. Belki de üstüne asit döksem iyi olur. Karşısına geçer, cızırdayarak erimesini seyrederim. Güzel olur. Rourke bir şey demedi. Cebinden küçük bir kutu çıkardı, açtı ve içinden ince bir alet çıkardı. Elini çabuk bir iki hareketle bilgisayarın kasasını açıverdi. ''Hey, hey ne yapıyorsun?'' ''10 yıldır bunun gibisini görmemiştim. Şahane bir şey. Ne kadar çürümüş baksana. Tanrım, yonga sistemi ne kadar eski. Üstelik telleri de çapraz örülmüş.'' Rourke aleti kurcalamaya başladı. O sırada Eve yanında bitti, ellerine vurdu. ''Benim o. İşini bitirmek de bana düşer.'' ''Kendine hakim ol.'' dedi Rourke umursamaz bir tavırla. İyice içine gömüldü aletin. ''Bunu götürüp inceleteceğim.'' ''Hayır, hayatta olmaz. Un ufak etmem lazım onu. Ya üreyip çoğalırsa?'' Rourke kıkırdadı. Kasayı çabucak yerine taktı. ''Şahane bir eğitim aracı bu. Götürüp Jamie'ye vermek isterim.'' ''Ne diyorsun sen?'' Elektronik dehası Jamie Lindstrom'u mu kastediyorsun? Hı hı. Arada bir benim için çalıştığı oluyor. O daha çocuk ama. Çok parlak bir çocuk. O kadar parlak ki onunla rekabet etmektense ekibime dahil etmeyi yeğliyorum. Böyle eski, hurdaya çıkmış bir sistemle neler yapabileceğini izlemek ilginç olacak. Fakat ben o aletin yok olmasını istiyorum. Rourke gülme isteğini bastırmak zorunda kaldı. Karısının böyle mızmızlandığını ilk defa görüyordu. ''Hadi canım, hadi. Sana vurup kıracak başka bir şey buluruz. Ya da daha iyisi.'' dedi Rourke. Sözlerine devam etmeden önce kollarıyla Eve'i sardı. ''O şahane, doğal öfkeye çok iyi gelecek başka bir şey de yapabiliriz. Seks bana aynı patlamayı yaşatmaz.'' ''Aa, benimle iddialaşıyorsun.'' demek. Eğilip çenesini ısırarak iddiayı kabul ettiğini gösterdi. Eve ona bir küfür sallayınca da dudaklarını ağzına alarak tutkuyla ve iştahla uzun uzun öptü. ''Tamam, bayağı iyiydi de o eller neden kıpır kıpır? Neyin peşindesin?'' ''Şunu kapayana kadar pek bir şey yapamam, o yüzden.'' ''Peki, al götür o lanet şeyi.'' Rourke'dan güç bela uzaklaştı, soluklanmaya çabaladı. Tüm vücudu baştan ayağa titriyordu. ''Gözüm onu görmesin yeter.'' ''Teşekkür ederim.'' Eve'in elini tuttu ve kaldırdı. Parmaklarını ufak ufak dişledi Rourke. Eve'in tadını bir kez aldı mı artık duramıyor, bir daha, bir daha tatmak istiyordu. Kuvvetle kendine çekti karısını. Niyeti sürükleyerek ofisine götürmekti. O sırada Peabody içeri girdi. ''Affedersiniz.'' Gözlerini kaçırdı, tavana dikti. ''Somerset doğrudan yukarı çıkabileceğimi söylemişti de.'' ''Günaydın Peabody.'' Rourke karısının birbirine giren kaşlarını dudağıyla düzeltti. ''Sana kahve ikram edelim mi? Ben alırım, siz bana bakmayın. Ne de olsa alt tarafı bir yardımcıyım ben diye söylenerek mutfağa yöneldi. Bu arada Eve manalı manalı bakmayı da ihmal etmedi. Rourke Peabody'nin o taşçıyı ayarlarken kendi kendine mırıldandığını duymuştu. Bir şeylere bozulmuş. Daha afyonu patlamamıştır, ondandır. Bak şu hurda yığınını o kadar istiyorsan al götür, benim işe gitmem lazım. Rourke üniteyi kaldırınca sırtına yüklemesi gerektiğini anladı. O zamanlar bilgisayarları ne kadar ağır yapıyorlarmış. Öğlene kadar evde çalışacağım ben diye seslendi, kapıyı arkasından çekerek çıktı. Eve, Rourke'un şişkin kaslarını görünce içinin titrediğini fark etti. Hayli sığ, genç kız işi bir şeydi bu muhtemelen. Fakat eğer beni baştan çıkarmış olmasaydı o kaslara dikkat bile etmezdim, dedi kendi kendine. Peabody, bana da bir fincan getirsene. Masasının başına geçti, bilgisayarda Draco dosyasını buldu. Zanlıların, tanıkların, toplanan delillerin ve laboratuvar raporlarının ayrılarak ekranlara getirilmesi komutunu verdi. Dün gece oyunun disk kaydını izledim, diye söze girdi Eve. Bu sırada Peabody'nin kalın tabanlı ayakkabılarından gelen ayak sesleri odada yankılanmaya başladı. Bir teorim var. Buyurun kahveniz teğmenim. Kayda gireyim mi efendim? Ne? Eve ekranlara dalmıştı. Verileri kafasında uygun yerlere oturtmaya çalışıyordu. Fakat Peabody'nin sesindeki mesafeyi fark edince dikkati dağıldı. Hayır, sadece sana anlatıyorum. Eve arkasına dönünce Rourke'un bu sefer de haklı olduğunu anladı. Yardımcısına bir haller olmuştu. Kendi kendine Peabody'nin özel hayatına burnunu sokmamasını emretti, yerine oturdu. Bıçağın değiştirildiği zamanı tespit ettik. Sahte bıçak şurada gayet net seçiliyor. Bilgisayar 5. ekrana 6B numaralı görsel kanıtı getir. Bu kanıtı kendin mi etiketleyip kaydettin yani? Diye sordu Peabody buz gibi bir sesle. Dün gece oyunu izledikten sonra Eve omuzlarını yukarı aşağı oynattı. Ne olmuş yani? Ben de kendi bilgilerimi güncelliyorum efendim. İşim bu sonuçta. Lanet olsun diye içinden söylendi Eve. Kim sana işini yapma demiyor? Sana bilgi vermiyor muyum sanki? Görünen o ki yalnız uygun gördüğün bilgileri veriyorsun. Bu da ne demek oluyor şimdi? Dün gece polis merkezine dönme fırsatım oldu. Dosyayı gözden geçiriyor, kanıtlara ve zaman çizelgesine göz atıyordum. Bir de baktım ki bazı deliller 5. derece olarak işaretlenmiş ve poşetlenmiş. O ana dek bu soruşturmada yardımcının ve ekibin öğrenmesini engellediğin bazı şeyler olduğundan haberim yoktu. Saygısızlık etmek istemem fakat bu yaklaşım hem yardımcının hem ekibin işe yarar sonuçlara varmasına mani olabilir. Olacaktır da. Benimle konuşurken bir daha o kendini beğenmiş ses tonunu kullanayım deme. Bir delile 5. derece demişsem onun hakikaten 5. derece olduğunu düşünmüşümdür. Öyle her şeyi bilmen de şart değil yani. Peabody'nin yüzünde minik ter damlaları belirmişti ama sesi buz gibiydi. Şimdi bunu da öğrenmiş oldum efendim. Kes şunu diyorum. Her şey senin istediğin gibi olmak zorunda değil mi? Evet, iyi bildin. Ben senin amirinim. Ayrıca bu soruşturmanın baş sorumlusuyum. O yüzden de benim dediğim olur. Bundan emin ol. O halde Charles Monroe adlı şahsa da ağzını açmamasını tembihlemeniz gerekmez miydi, efendim? Eve dişlerini kenetledi. Var gücüyle sıktı. İşine duygularını karıştırırsan böyle bela olur başına, diye düşündü. Bana kalırsa Charles Monroe adlı şahsın bu soruşturmayla en ufak bir bağlantısı yok. O yüzden de kendisiyle yaptığım hiçbir görüşme seni alakadar etmez. Onu sorgularken benim kendisiyle olan ilişkimi işin içine katarsan pekala da alakadar eder. Onu sorgulamadım ben. Eve'in sesi son derece öfkeli bir tona bürünmüştü. O bana kendisi döküldü. İkisi de ayakta, neredeyse burun burunaydı. Masaya abanmış karşılıklı duruyorlardı. Eve'in yüzü sinirden bembeyaz olmuş, Peabody'ninki ise pancar gibi kızarmıştı. O sırada McNab içeri girdi. Gördüğü manzara karşısında hafif, gergin bir ıslık sesi çıkıverdi dudaklarından. Selam millet. Ne Eve ne Peabody o tarafa bakmaya zahmet etti. İkisi de aynı anda kükrer gibi bağırdı. Çık dışarı. Derhal. Gittim bile. Eve işi sağlama almak için McNabb'in peşinden gitti. Kapıyı adamın korkudan dona kalmış yüzüne çarpıverdi. Otur, diye emretti Peabody'ye. Ayakta durmayı tercih ederim. Ben de kıçına sağlam bir tekme yapıştırmayı tercih ederim. Bak, yine de kendimi tutuyorum. Eve ellerini saçlarına götürdü ve öyle bir çekiştirdi ki öfkesini saçlarından çıkarmış oldu. İyi, ayakta dur o zaman. Zaten popondaki o sopayla oturman zor. O Charles Monroe olacak adamdan her bahsedildiğinde meydana çıkardığın sopadan bahsediyorum. Demek her şeyin sana söylenmesini, anlatılmasını istiyorsun. Peki, öyle olsun. Anlatayım. Eve derin bir nefes aldı. Ses tonunun profesyonel olmasına dikkat ederek konuşmayı sürdürdü. 26 Mart akşamı saat 19.30 gibi Rourke'la beraber Arena Mansfield'ın Palace Otel'de kaldığı suite'e gittik. Belirttiğim yere gittiğimizde Charles Monroe adlı şahsın Mansfield'e eşlik ettiğini gördüm. Monroe'nun iş icabı orada olduğu, maktulle ya da soruşturmayla herhangi bir bağlantısının olmadığı ortaya kondu ve doğrulandı. Monroe'nun orada bulunmasına ilişkin detaylar, yapılan görüşme üzerine yazılmış olan raporda mevcuttur. Tüm bunlar, geri zekalı soruşturma müfettişinin, et kafalı yardımcısını boşu boşuna utandırmamak adına giriştiği beyhude çabalar neticesinde önem bakımından 5. derece olarak sınıflandırılmıştır. Eve masasına döndü, kahvesinin birazını içti. Peabody'nin dudakları titriyordu. Oturdu, burnunu çekmeye başladı. Ah, hayır. Eve içten bir endişeyle parmağını salladı. Olmaz, ağlamak yok. Şu an görev başındayız. Görev başında ağlamak olmaz.
Özür dilerim.
Hüngür hüngür ağlamaya başlamasına ramak kaldığını biliyordu Peabody. Mendilini çıkardı, olanca gücüyle sümkürdü.
Öyle kızdım, öyle utandım ki sana hiç seks yapmadığımızı söylemiş.
Tanrı aşkına Peabody, bunu da raporda yazdığımı mı sanıyorsun yoksa?
Hayır, bilmiyorum.
Hayır. Tekrar burnunu çekti. Fakat gerçekten de öyle. Haftalardır görüşüyoruz ama hiç yakınlaşmadık bile. Bunu açıkladı bana. Biz... İyi, Peabody'den çıkan korku dolu hıçkırığı işitince kendine geldi. Az kalsın yanlış bir şey çıkacaktı ağzından. Çok yanlış bir şey. İyi de doğru olan neydi peki? Bak, o iyi bir adam. Onu çok küçük görmüşüm gözümde, haksızlık etmişim. Senden hoşlanıyor.
Madem öyle, neden hiç üstüme atlamadı?
Peabody nemli gözlerini Eve çevirdi. Her şey cinsellikten ibaret değil. Onun için olmasın, diye bocaladı Eve.
Ah, tabii ya. Senin için söylemesi kolay. Ne de olsa asrın seks ilahıyla evlisin.
Yapma Peabody.
Öyle işte. Rourke acayip yakışıklı, akıllı, seksi ve tehlikeli bir adam. Ayrıca sana aşık. Aşık değil, resmen tapıyor. Senin için hızla giden bir maksibüsün önüne atlar o.
Maksibüsler o kadar hızlı gitmiyor ki, diye mırıldandı Eve. Neyse ki bu sözlerle Peabody'yi güldürmeyi başarmıştı. İçi rahatladı.
Ne demek istediğimi anladın.
Evet, Eve'in gözü odaları birbirine bağlayan kapılara daldı. Kalbinde kuvvetli, neredeyse acı veren bir çekilme hissetti.
Evet, anladım. Charles seni çekici bulmadığından değil, şeyden...
Neden Mira burada değildi ki sanki? Ona çok ihtiyacı vardı Eve'in. Sana saygı duyduğundan.
Evet, işte ondan.
Peabody mendilini buruşturdu, yüzünü sildi.
Bana sorarsan haddinden fazla saygı görüyorum. Güzel filan olmadığımın farkındayım.
İyi görünüyorsun.
Pek seksi değilim.
Tabii ki öylesin. Eve ne yapacağını bilemez olmuştu. Masadan kalktı, Peabody'nin yanına gitti ve elini tuttu.
Eğer erkek olsaydın ya da hemcinslerine ilgi duysaydın benimle yatmak ister miydin?
Kesinlikle. Bir saniye beklemez hemen üstüne atlardım.
Sahi mi?
Bunu duyunca Peabody'nin yüzü aydınlandı. Gözlerini sildi.
Eh, McNabb de ellerini bir an olsun üzerimden ayıramıyor.
Of, yapma Peabody, lütfen.
Onun bilmesini istemiyorum. Charles'la yatmadığımızı öğrenmesini istemiyorum.
Benden asla öyle bir şey duymayacak. Seni temin ederim.
Tamamdır. Kusura bakma Dallas. Charles bana bunları anlattıktan sonra kafamı başka bir şeyle meşgul etmek için işe gittim. O poşetlenmiş dosyaları buldum. Düşünüp taşınmaktan gözüme uyku girmedi. Yani Charles'ın söylediği bir şeyden değil de neden iki raporla bir video diski mühürleyip kapattığını çözemediğim için. Eve derin derin nefes aldı. Kişiler arası ilişkileri yürütebilmek nasıl da zordu, nasıl uğraştırıyordu insanı. O raporlardan birinin ve diskin Charles'la hiçbir ilgisi yok. Lanet olsun ki Peabody bir konuda haklıydı. Bazı delilleri örtbas etmek, soruşturmaya gerçekten zarar veriyordu. Nadine'le ilgisi var. Ya, ben de başka bir şey var sanmıştım. Bak, Nadine yıllar önce Draco'yla bir şeyler yaşamış. Bana geldi, bundan bahsetti. Draco onu kullanmış. Sonra da bir kenara atmış. Hep yaptığı gibi. Rourke'la Draco'nun çatı katına gittiğimiz zaman bazı kişisel kayıtlar bulduk. Benim delil poşetine koyduğum disk ise... Ah! Nadine'le ilişkiye girip bunu kaydetmiş değil mi? Pislik! Peabody iç çekti. Nadine bir zanlı değil, en azından peşine düştüğümüz biri değil. O yüzden sen de onu boş yere rezil olmaktan alıkoymak istedin. Dallas, özür dilerim. Çok ama çok özür dilerim. Tamam, unutalım gitsin. Git yüzünü filan yıka da McNabb seni patakladığımı sanmasın. Olur. Of, kendimi tam bir beyinsiz gibi hissediyorum. Güzel, şimdi keyfim yerine geldi işte. Pekala, hadi git kendine çeki düzen ver. Ben de McNabb'i saklandığı yerden çıkarayım. Sonra işe koyuluruz. Peki efendim. 21. ayrımın sonu. Sayfa 222. Devamı 22. ayrımda.